Elçilerin İşleri 16. bölüm 1'den 40'a okuyacağız Yiğitcan. Elçiler 16. Bütün bölümü okuyoruz. Bu arada ben sizlere bir harita dağıtacağım. Evet, bu sayı kitapta adı geçen yerleri daha iyi tanımamız için 5 tane var. Paylaşabilirsiniz bunları. Yani şöyle verelim. Paylaşın bunu.
Pavlus Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteus adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalim'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor. Bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakileri duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Troas'tan denize açılıp doğru Semadrek adasına, ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesindeki önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenlerin arasında Tiatira kentinden Lydia adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lydia, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lydia ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbin inanlısı kabul ediyorsanız gelin, evimde kalın dedi ve bizi razı etti. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir aylık kazanç sağlıyordu. Pavlus'u ve bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus da Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önünde sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak bu adamlar Yahudi dediler. Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak olan bir takım töreler yayıyorlar. Halk da Pavlus da Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Pavlus da Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı, zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi. Çünkü tutuklarının kaçtığını sanmıştı. Ama Pavlus yüksek sesle canına kıyma, hepimiz buradayız diye seslendi. Zindancı ışık getirip içeri daldı. Titreyerek Pavlus ve Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak, efendiler kurtulmak için ne yapmam gerekir diye sordu. Onlar Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı vaftiz oldu. Pavlus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Gün doğunca yargıçlar görevlileri göndererek o adamları serbest bırak dediler. Zindancı bu sözleri Pavlus'a iletti. Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin. Ama Pavlus görevlilere şöyle dedi. Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkes önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olamaz böyle şey. Kendileri gelsinler ve bizi alıp çıkarsınlar. Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Pavlus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkartarak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Pavlus'la Silas zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.
Evet, Rab'in sözünü işittiniz. Tabii bu seyahatlere baktığımızda elimizde bir harita olursa daha iyi anlarız. İşte Kutsal Ruh Pavlus'la Barnaba'yı nerelere götürdü? Kutsal Ruh Pavlus'u, Timoteus'u hangi bölgelerden geçirdi? Bunları anlamamız iyi olur. Evet, bir harita dağıttım. İnternetten buldum bunu İngilizce olarak. Ama bugün gördüğümüz, bugün işittiğimiz bu yerlerde buralardan bahsediyor. Hatta Kutsal Kitabınızın son kısmını, son sayfalarını açarsanız orada Pavlus'un seyahatlerini göreceksiniz. Evet. Hatta bu isimleri de işte Bitinya, Pontus, Galatya, Kapadokya, Likaonya, Kilikya, Pisidya, Pamfilya, Likya gibi isimleri, Frigya, Asya ili bölgelerini göreceksiniz. Evet. Rabbimiz her şeye egemendir. İyi zamanlarda da, kötü zamanlarda da bu dünya ve bizim yaşamlarımız onun kontrolündedir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Rab'be güvenmemiz gerekiyor. Hatta hatırlarsanız 2. Korintliler 1.9'da Pavlus başına gelen her şeyi anlatıyor. O kadar çok şey başımıza geldi ki ölümü özler olmuştuk diyor. Birçok gemi kazası geçirdiğini görüyoruz. Dayak yediğini görüyoruz. Sopalarla dövüldüğünü görüyoruz. Boğulmak üzereyken kurtulduğunu görüyoruz. Başına o kadar çok şey geliyor ki ama ne diyor? Bütün bunlar ölüleri dirilten Rab'be güvenmemiz için oldu. Demek ki başımıza gelen sıkıntılara bu bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Her şey Rab'be güvenmeniz için oluyor. Başınıza gelen her şey Rab'be güvenmeniz için oluyor. Yani ya bütün bunları yaşadıktan sonra bunu göreceğiz. Bütün bu sıkıntılardan sonra tamam Rab'be güvenmem gerekiyormuş diyeceğiz. Ya da gerçekten de Rabbin de yardımıyla ona güveneceğiz. Evet. İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da bu dünya ve bizim yaşamlarımız onun kontrolündedir. Yani Rab her şeye egemendir. Heidelberg Katekizminin 27. sorusuna cevap verirken yağmuru ve kuraklığı, verimlilik ve kıtlık yıllarını, yiyeceği ve içeceği, sağlığı ve hastalığı, bolluğu ve fakirliği Tanrı'nın kendisinin verdiğini söylüyoruz. Ve bu inanç açıklamamızdır diyoruz bunu söylerken. Bu gerçek burada bize nasıl yardımcı oluyor? Özellikle bu bölümü okurken ne anlıyoruz? Nasıl bize yardımcı olduğunu görüyoruz bu gerçeğin? Şimdi Yeruşalim Konseyi toplandı. Bu konsey zor bir zamanda kiliseyi yönetmek üzere toplandıktan sonra elçilerin işleri 15'in sonunda Pavlus ve Barnaba'nın ikinci misyonerlik yolculuğuna çıkmaya hazırlandıklarını görüyoruz. 15:36'da. Ama Barnaba, Yohanna Markos olarak tanınan bir kişiyi yanlarında götürmek istiyor. Yohanna Markos diye biliniyor bu kişi. hakkında çok fazla bir bilgimiz yok bu kişi hakkında. Bundan dolayı Pavlus'la Barnaba arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. 15-37-39'da. Ve bu anlaşmazlıktan sonra yollarını ayırdıklarını görüyoruz. Barnaba ile Pavlus ayrı yönlere gidiyorlar. İsa'nın elçileri bile hizmet ederken bu tür ilişkisel sorunlar yaşıyorlar. Hani belki siz de bazılarıyla böyle ilişkisel sorunlar yaşıyorsunuzdur bugünlerde. Ama düşünün, Pavlus'la Barnaba bile bu sorunları yaşamışlardı. Böylece Barnaba, Yohanna Markos'la Kıbrıs'a gidiyor 15-39'da ve Pavlus da Silas'ı yanına alıyor. Silas'ı yanına alarak Suriye'ye ve Kilikya'ya doğru gidiyor. Bakın Kilikya'nın nerede olduğuna, ya benim verdiğim haritalardan bakın ya da kutsal kitabınızın sonunda şu haritalara bir bakın. Evet, Kilikya, belki görmüşsünüzdür, bir yerde Kilikya şalgamı diye Kilikya şalgamı satıyorlar. Hangi bölge gelir aklınıza Kilikya şalgamı deyince? Efendim? Evet, o bölgeler. Evet, Kilikya dediğimiz bölgeler o bölgeler. Evet, Suriye'ye ve Kilikya'ya gidiyorlar 15-40-41. Ayetlerde. Pavlus'la Silas. Kutsal Ruh ikinci misyon seyahatini ikiye ayırarak Pavlus'la Barnaba'nın arasındaki anlaşmazlığı Mesih'in krallığının etki alanını arttırarak kullanıyor. Bu anlaşmazlığa rağmen Mesih'in krallığı yayılıyor. Mesih'in krallığının etki alanı artıyor. Sonra Pavlus ve Silas genç bir öğrenci olan Timoteos'la tanışıyorlar 16:1'de. Onu yanlarına alıyorlar ve bunun sonucunda 5. ayet şöyle diyor. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. Elçilerin İşleri 16, Kutsal Ruh'un müjdeleme misyonundaki egemenliğini bizlere gösteriyor. Evet, müjdelemede, misyonda, bu müjdenin yayılmasında Kutsal Ruh egemendir. Kutsal Ruh'un egemenliğinde bu müjde yayılıyor. Elçilerin İşleri kitabına baktığımız zaman bunu çok daha net görüyoruz. İsa ne demişti? Elçilerin İşleri 1:9'da şöyle diyor. Pardon 1:8'de ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor. Ve elçilerin de bütün bu bölgelere gittiklerini görüyoruz. Bunu bir emir olarak alıyorlar. Önce tabii Yeruşalim, daha sonra Yahudiye, Samiriye ve dünyanın dört bucağı. Ve Kutsal Ruh'un dökülüşünü de 4 kere görüyoruz. Elçilerin İşleri kitabında 4 yerde 4 kez Kutsal Ruh döküldü diyor. Birincisini Yeruşalim'de görüyoruz. İkincisi Yahudiye. Üçüncüsü Samiriye'de. Dördüncüsü nerede oluyor? Efes'te oluyor. Efes'te, Yeruşalim'e göre tabii dünyanın öbür ucu gibi. Evet. Yani bu müjdeleme misyonunun egemeni Kutsal Ruh'tur. Kutsal Ruh sayesinde yürekler açılıyor. Kutsal Ruh sayesinde bu müjde etkin bir şekilde duyuruluyor. Ve biz de araçlar olarak kullanılıyoruz. Pavlus da, Silas da, Timoteus da, Yohanna Markos da, Barnaba da Kutsal Ruh'un araçları olarak bu müjdeyi yayıyorlar. Evet, 16. ayetten 10. ayete kadar Kutsal Ruh'un kurtardığı yerlerdeki egemenliğini görüyoruz. Birincisi 16-6-10 ayetlerinde Ruh'un kurtardığı yerlerdeki egemenliğini görüyoruz dedik. Bu ayetlerde Pavlus, Silas ve Timoteus'un gitmek istedikleri yerlerle Kutsal Ruh'un onların gitmelerini istediği yerler arasında kesin bir ayrım olduğunu görüyoruz. Evet, Pavlus, Silas, Timoteus bir yere gitmek istiyorlar. Ama Kutsal Ruh onların başka bir yere gitmesini istiyor. Onların düşünmediği bir yere doğru onları yönlendirmek istiyor. Bunu okuduğumuzda açık bir şekilde Pavlus'un Silas'ın, Timoteos'un başka tarafa doğru yönelmek istediklerini görüyoruz. Asya ilinin, tabii Küçük Asya diye de geçiyor. Asya Minör diye de geçiyor o bölge. Bugünkü Ege'nin biraz daha böyle küçülmüş şekli diyelim. Asya ilinin tam ortasında bulunan Frigya ve Galatya bölgesinden geçiyorlar. Çünkü Tanrı'nın sözünü Asya ilinde yaymaları Kutsal Ruh tarafından yasaklanmıştı. Şöyle diyor, Kutsal Ruh'un Tanrı sözü, Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgesinden geçtiler diyor 6. ayette. Evet tabii burada Kutsal Ruh'un Tanrı'nın sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi diye çevrilmiş. Aslında orada Grekçe koluitentes kelimesi kullanıyor. Çok açık bir şekilde engelleme değil, yasaklama. Kutsal Ruh'un Tanrı'nın sözünü Asya ilinde yaymalarını yasaklaması üzerine Pavlus'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgesinden geçtiler diyor. Frigya ve Galatya bölgeleri Asya ilinin kuzeydoğu kısmında kalıyorlar. Yani İzmir, Manisa, Aydın, Muğla gibi yerlere gelmek isterlerken Kutsal Ruh onları Denizli, Afyon, Ankara bölgesine doğru yönlendiriyor. Tabii kim İzmir'e gelmek istemez? Pavlus da İzmir'e doğru gelmek istiyor. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte bu tarafa doğru yöneliyorlar. Kutsal Ruh yasaklıyor. Onları Afyon'a doğru yönlendiriyor. Denizli'ye doğru yönlendiriyor. Ankara bölgelerine doğru yönlendiriyor. Sonra da Asya ilinin kuzeybatı köşesi olan Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler diyor 7. ayet. Evet, Misya sınırına bir bakın, Misya nerede? Evet, Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Bitinya'yı da görüyorsunuz. Misya Asya ilinin kuzeybatı köşesindeydi. Yani bugünkü Bursa ilinin bulunduğu yerin adıydı. Bitinya bölgesi İstanbul'un Asya yakasından başlayıp Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik ve Bursa'nın doğu kesimleriydi. Peki sonra ne oluyor? 7. ayet şöyle devam ediyor, ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi diyor. Evet, burada haritamıza baktığımızda gidebilecekleri tek yer kalıyor. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. Troas'ı biliyorsunuz Asos bölgesinde, bazen Truva ile Troas'ı karıştırıyorlar. Truva'ya gelmeden, buradan güneyden kuzeye doğru çıkarken Troas diye bir yer var. Liman kasabası, liman kentiydi. Tabi burada Troas'a geliyor 8. ayette. Kutsal Ruh onları Asya ilinin kuzey batısında bulunan bir liman kasabasına doğru götürüyor. Dikkat ettiniz mi? Yine yani Bitinya'ya gitmek isterlerken İsa'nın ruhu onlara izin vermedi diyor. Bu ayetler tabii bunu görünce işte o taraflarda işte Mesih'i müjdeleme yapmalarını yasakladı. Oraya gitmelerini yasakladı. İşte Bitinya tarafına geçmelerine izin vermedi gibi şeyleri okuyunca şaşırıyoruz tabii. Kendi kendimize Kutsal Ruh neden İncil müjdesinin vaaz edilmesini yasaklasın ki diye sorular soruyoruz değil mi? Kutsal Ruh'un onları Troas'a getirmesinin esas sebebi oradaki limandan Ege Denizi'ne açılmalarını sağlayarak Makedonya'ya geçmelerini sağlamaktı. Makedonya'ya bakın haritalarınızda. Daha önce Makedonya'da, Avrupa'da müjde hiç duyurulmamıştı ve ilk kez müjdenin o bölgeye geçmesini sağlayacak Rab bu elçiler ve onların arkadaşları aracılığıyla. Troas'a vardıklarında Pavlus bir görüm görüyor. Bu görümde Makedonyalı bir adamın kendisini çağırdığını görüyor. Şöyle diyor 9. ayette, o gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Sonra da Pavlus, Silas ve Timoteos Makedonya'ya gitmeye karar veriyorlar. 10. ayet şöyle devam ediyor. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık, diyor. Evet. Başka taraflara doğru yöneliyorlar. Kutsal Ruh yasaklıyor, Kutsal Ruh izin vermiyor. Ama bir yolu açıyor onlara. O yoldan geçmek zorunda kalıyorlar. Troas'a kadar geliyorlar. Liman, tekneler. Tabii ondan sonra bu görümde gördükten sonra Kutsal Ruh onları Makedonya'ya doğru yönlendiriyor. Makedonyalılar İncil müjdesini duymayı Asya ilindekilerden ya da Bitinya'dakilerden daha fazla mı hak ediyorlardı? Makedonyalılar Asyalı ya da Bitinyalılardan daha değerli miydiler? Neden özellikle Makedonya? Neden hani bir onların bir özelliği mi vardı? Tanrı Makedonya'yı daha mı çok seviyordu? Bu tür düşünceler tabii çok yanlış. Pavlus, Silas ve Timoteus'un Asya ve Bitinya bölgelerinde müjdeyi vaaz etmelerinin yasaklanması Tanrı'nın gizli iradesiydi. Ancak müjdeyi Makedonya'da vaaz etmeleri Tanrı'nın açıklanmış iradesiydi. Tanrı'nın bir gizli iradesi var. Tanrı'nın açıklamadığı bir iradesi var. Ve bu açıklamadığı iradeye göre tabii ki belli yerlere gitmeleri yasaklanıyor. Belli yerlere girmeleri engelleniyor. Buna izin verilmiyor. Ama açık iradesi Makedonya'ya gidip müjdeyi vaaz etmeleriydi. Pavlus, Silas, Timoteus bunu çok iyi anladıkları için o yöne doğru yöneldiler. Müjdenin egemeni, bu misyonun egemeni, her şeye hakim olan Kutsal Ruh'un kendisiydi. Onları da yönlendiren Kutsal Ruh'un kendisiydi. Bu nedenle o yöne doğru gittiklerini görüyoruz. İncil'i Makedonya'da vaaz etmeleriyle bu bölümde İncil'in müjdesinin köle bir kız olan Lidya'ya ve Filipili zindancıya nasıl ulaştığını ve Elçilerin İşleri 17'de müjdenin Selanik'e nasıl ulaştığını göreceğiz. Daha sonra kutsal yazıları incelemeyi seven Vereyalılar var. Onlara Atina'ya ve sonra da Ares tepesindeki felsefe topluluğuna ve oradan da Korint'e bu müjdenin nasıl gittiğini, nasıl açıklandığını, nasıl duyurulduğunu göreceğiz. Pavlus, Silas ve Timoteus'un ne öğrendiğini ve misyonerlerin nesiller boyu ne öğrendiklerini bizim de öğrenmemiz gerekiyor. Bizim de Pavlus'un öğrendiğini, Pavlus'un duyduğunu, açıkladığını anlamamız gerekiyor. Onun öğrencilerinin, onun yanındaki arkadaşların, arkadaşlarla birlikte, arkadaşlarıyla birlikte diye geçen kişilerin neler öğrendiğini bizim de öğrenmemiz gerekiyor. Kutsal Ruh'un zamanlamasına ve yönlendirişine güvenmemiz gerekiyor. Evet, Pavlus bunu öğrendi. Kutsal Ruh'un zamanlamasına ve yönlendirişine güvenmeyi öğrendi. Bitinya'ya ille de gideceğim demedi. Zorlamadı kendisini. Ben o Bitinya yoluna gireceğim. Bitinya'ya zorlayarak gideceğim demedi. Veya ille de İzmir'e gideceğim demedi. Rabbe güvendi. Kendisini Rabbe bırakıp onun yönlendirişiyle Troas'a gitti. Troas'a hiçbir zaman hiçbir şekilde uğramazdı bile. Yolunda değildi. Evet, bizler de Rabbe güvenmeyi, Rabbin yönlendirişine göre hareket etmeyi öğrenmek zorundayız. Aynen elçilerin öğrendiği gibi. Bizler Rabbin kelamının açıklanmış olan şeylerine alçak gönüllülükle itaat etmeliyiz ve Kutsal Ruh'un kendi işini yapacağına güvenmeliyiz. Müjdeyi vaaz etmemiz, müjdelememiz, öğrenci yetiştirmemiz, dışa dönük olmamız, her şeyi Rabbin kelamına göre yapmamız, tohum ekmemiz, kelam tohumunu, müjde tohumunu ekmemiz ve Rabbin neler yapacağını beklememiz açıklananlar arasında olan şeylerdir. Bildiğimiz şeylerdir. Tanrı'nın iradesinin, isteğinin bunlar olduğunu biliyoruz. Ve bunları yapmamız lazım. Tanrı bizleri nereye yerleştirdiyse orada tuz ve ışık olmaya çağrılmış olduğumuzu biliyoruz. Yani Tanrı'nın bizi yerleştirmiş olmadığı yerlerde tuz ve ışık olmaya çalışırsanız oraya başka tatlar götürürsünüz. Tuz ve ışık olmazsınız. Eğer Tanrı sizi oraya koymadıysa, Tanrı sizi Bitinya'ya koymadıysa, Tanrı sizi İzmir'e yönlendirmediyse orada Tanrı'nın tuzu, Tanrı'nın ışığı olamazsınız. Tanrı bizleri nereye yerleştirdiyse orada tuz ve ışık olmaya çağrılmış olduğumuzu biliyoruz. Öyleyse ne duruyoruz? Çağrımıza sadık kalalım, çağrımıza göre hareket edelim, çevremize tuz ve ışık olalım. Evet, 11. ayetten 40. ayete, bölümün sonuna kadar Rabbin sadece bölgelere, yerlere egemen olmadığını, aynı zamanda kurtardığı kişilerde de ruhun egemenliğini görüyoruz. Bu sarup kurtarmış olduğu kişilere de tamamen egemendir. Kutsal ruhun müjdeleme misyonuna tamamen egemen olduğunu gördüğümüz ikinci yol 16-11-40 ayetlerinde. Evet, bu da kutsal ruhun kurtarmış olduğu kişilerde kesin egemenliğidir. Şimdi tüccarlık yapan bir kadın Lidya, bu tüccarlık yapan Lidya adında bir iş kadını kurtarmasıyla kutsal ruhun egemenliğini görüyoruz. 11. 15. ayetler arasında. Pavlus Şabat günlerinde mutlaka yerel bir sinagoga gitmeyi adet edinmişti artık. Diğer bölümlerde de gördük. İşte dua edecek yer, dua yeri, dua evi diyor buralara. Burada da öyle bir yer arıyor. Ama Filipi'de bir sinagog olmadığı için Pavlus'un yanındakilerle birlikte bir ırmağın kıyısına gittiğini görüyoruz. Şöyle diyor 13-14. ayetler. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk. Orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı diyor. Evet, Tanrı'nın evet, Lidya'nın Tanrı'dan korkan, Tanrı'ya tapan birisi olduğunu görüyoruz. Lidya'nın Tanrı'ya tapan birisi, yani İsrail'in Tanrısını tanımaya çalışan bir yabancı olduğunu öğreniyoruz. Yahudi kökenli değil ama İsrail'in Tanrısıyla ilgili, yaptıklarıyla ilgili birçok şey öğrenmiş ve bu Tanrı'ya tapıyor veya bu Tanrı'yı anlamaya çalışıyor. Tanrı korkusu olan birisi. Rab Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Lidya'nın yüreğini açıyor. Çok ilginç. Bunun üzerine 15. ayet şöyle diyor. Lidya ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın dedi ve bizi razı etti. Evet, teolojik olarak şu noktaya iyi dikkat edin. Önce Rab Lidya'nın yüreğini açıyor. Ve bu sayede Lidya iman ediyor. Başka bir deyişle Lidya önce değiştirildi, sonra da iman etti. İmanını kullanmaya başladı. İman edebilmesi için önce ruh tarafından yenilendi, yeni yaşam verildi. Evet, şimdi daha sonra tabii Lidya'nın değiştiğini görüyoruz. Lidya'nın yüreğine iman koyulduğunu görüyoruz. İman ettiğini görüyoruz. Lidya daha sonra ne yapıyor? Ev halkıyla birlikte vaftiz oluyor. Lidya iman ediyor, ev halkı vaftiz oluyor. İlginç değil mi? Yani Lidya iman etti, ev halkı vaftiz oldu. Veya Lidya iman ediyor, ev halkı ile birlikte vaftiz oluyorlar. Ev halkı da iman etti demiyor. Lidya'nın imanından dolayı ev halkı da onunla birlikte, yani çocuklar da, tüm ailede onunla birlikte vaftiz ediliyorlar. Bizler de pratik olarak inanmayan aile bireylerimizin ve arkadaşlarımızın gözlerini açması için Tanrı'ya dua etmeliyiz. Kutsal ruhun egemenliğini sahipleri tarafından kötü amaçlar için kullanılan köle bir kızı kurtarmasında görüyoruz. Evet, kutsal ruh egemendir dedik. Her duruma, herkese egemendir. Burada da kutsal ruhun egemenliğini sahipleri tarafından kötü amaçlar için kullanılan köle bir kızı kurtarmasında görüyoruz. 15, 16, 17, 18. ayetlerde. Tanrı bu dünyada ezilmiş, umudunu yitirmiş ve zayıf insanları seviyor, onlarla ilgileniyor. 16. ayet şöyle diyor. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu diyor. Tabi burada kullanılan falcılık ruhuna tutulmuş ifadesi literal olarak falcılık ruhu değil, piton ruhu. Pitonları biliyorsunuz değil mi? Piton. Bir yılan yani. Çok büyüyorlar. Evet. Burada Grekçesine bakayım bunun dedim. Şöyle diyor. Pneuma pitona. Yani bu ifade bu. Yani bu kız piton ruhuna tutulmuş. Böyle falcılık ruhu demiyor ama işte piton ruhuna tutulmak yorum olarak işte bu işte falcılıktır, büyücülüktür diye ikincil bir yorum yapılıyor. Tabii ben kişisel olarak bunun direkt piton ruhuna tutulmuş kız diye yazılmasını tercih ederim. Açıklamayı sonra yaparız değil mi? Yani normalde Grekçe'de bu söyleniyorsa bunun yazılması gerekiyor. Yani şöyle çevirebiliriz. Biz dua yerine giderken karşımıza piton ruhuna tutulmuş belirli bir kız çıktı ve yapmış olduğu büyücülükle sahiplerine çok kazanç sağlıyordu. Grekçesine girmeyeceğim bunun ama aynen literal çeviride böyle dediğini görüyoruz. Yani biz dua yerine giderken karşımıza piton ruhuna tutulmuş belirli bir kız çıktı ve yapmış olduğu büyücülükle sahiplerine çok kazanç sağlıyordu diyor. Şimdi eski bir mitolojiye göre Apollo tapınağını koruyan, tapınakta yaşayan ve aynı zamanda tapınağa tapınmaya gelenlere gelecekle ilgili, gelecekleriyle ilgili ön bildirilerde bulunan, peygamberliklerde bulunan bir yılan yaşıyordu. Apollo tapınağını koruyordu. Apollo tapınağını konuşan bir yılan bu. Gelenlere yaklaşıp geleceklerini söylüyordu. Gelenlere yaklaşıp bir ön bildiride bulunuyordu. Veya o anki durumlarıyla ilgili bir bildiride bulunuyordu. Yani bu kızda piton ruhu vardı derken aslında oralarda bulunan Apollo tapınağında bu kelime çok iyi anlaşılıyordu. Piton ruhu. Demek ki Pavlus ve arkadaşları bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Birisinde piton ruhu var demek, yani yılan ruhu var demek, yani o eski yılana kadar gidiyor. O Aden bahçesinde Havva'ya, Adem'e gelen yılana kadar gidiyor. Yani bu kızın içerisinde şeytan vardı. Bu kızın içerisinde cin vardı anlamına geliyor. Kızın içerisinde piton ruhu vardı. Bu anlama geliyor. Evet, yani cine tutsak olduğu söylenmiş oluyor. Ayrıca bu cinin teolojik olarak ne kadar doğru şeyler söylediğine de dikkat edelim. Ne diyor 17. ayette, dikkat edin. Pavlus'u ve bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Doğru söylüyor değil mi? Yalan da söylemiyor. Söyleyemiyor. Bu piton ruhu, bu cin, bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu diyor. Günlerce böyle konuştuğunu ve sonunda Pavlus'u rahatsız ettiğini görüyoruz. Şöyle devam ediyor. Ve günlerce sürdürdü bunu. Düşünün. Bağırıp bağırıp duruyor. Bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar. Bu adamlar şöyledir, bu adamlar böyledir, bu adamlar böyledir. Yani öyle bile olsanız ya yeter ya deyip engellersiniz. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha, İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ne oldu sonra? 18. ayette ayet devam ediyor. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Hemen. Ancak bu durum Pavlus'un ve arkadaşlarının daha çok zulme uğramalarına neden olmuştu. Şimdi Pavlus ve arkadaşlarının görevi cin çıkartmak değildi. Dikkat ettiniz mi? Günlerce kız geliyor Piton ruhuyla, işte bunları rahatsız ediyor. Sürekli rahatsız ediyor. Pavlus'un önü de dönük değil. Yani ne olduğunu da biliyor. Onların görevi müjdeyi vaaz etmek, müjdeyi açıklamak, müjdeyi anlatmak. Cin çıkartma görevi yok. Bazen duyuyoruz böyle cinci hocalar, işte cin çıkartan rahipler, papazlar, pastörler kendilerini işte cin çıkartma ustası olarak tanıtıyorlar. Bizim böyle bir çağrımız yok. Elçilerin de böyle bir çağrısı yoktu. Yani cin çıkartma çağrıları yoktu. Burada Mesih'in adını açıklarlarken, Mesih'in çarmıhını anlatırlarken birisi sürekli onları rahatsız ettiği için ve günlerce bu rahatsız etmelerini sürdürdüğü için sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha, İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Evet. Ama bu durum Pavlus'la arkadaşlarının zulme uğramalarına neden oluyor. Köle kızın sahipleri kazançlarını kaybettikleri için kızıyorlar. 19. ayet şöyle devam ediyor. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Bu ayet literal olarak ruh ondan çıktığı için onların kazanç araçları da onlardan çıktı diyor. Yani ruh kızdan çıktı, kazanç da sahiplerinden çıktı diyor. 16-20-21'de tabii biz suçlama görüyoruz. Sahte, yanlış bir suçlama bu. Onları yargıçların karşısına çıkartarak bu adamlar Yahudidir dediler. Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar diye suçlamalarını getirdiklerini görüyoruz. 16-22'de de sahte suçlamalara dayalı bir ceza var. Değnekle dövme, sopa. Yani sopa cezası, sopayla dayak cezası alıyorlar. Bu durum bizi müjdeleme misyonundan her şeye egemen olan kutsal ruhun başka bir işine yönlendiriyor. 16-19:40'da Romalı zindancının iman etmesi olayını görüyoruz. Pavlus ve Silas zindana atılmışlardı 23. ayette. Aslında 16-24'ün de dediği gibi maksimum güvenli bir yere, bir hücre hapsine konmuşlardı. Zindanın içlerinde bir yere koyuluyorlar. Çok güvenli bir yerde tutulduklarını görüyoruz. Yani bir hücre hapsindeler. Bütün bunlar cine tutsak birisini kurtardıkları için başlarına geliyor. Yani cine tutsak, piton ruhuna tutsak bir kızı bu tutsaklığından kurtarıyorlar. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmelerine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Evet, hapishanenin iç bölümleri daha güvenli bölümler. Kilitleye kilitleye kilitleye geldiğiniz bölümler bu bölümler. Bundan sonra okuduğumuz şeyin ne kadar harika bir şey olduğunu görüyoruz. 25-26. ayetler şöyle diyor. Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor. Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Şimdi bu tabii tutuk evi gibi bir şey değil yani. Zindan bildiğiniz bu tür zindanlar yer altında olur. Gün ışığı görmezler, karanlık olur. Elinizde meşaleyle girersiniz. Böyle zindanlar bunlar. Veya surlar içerisinde iç kısımlarda tamamen kapalıdır, havasızdır, pistir. Hiçbir özgürlüğünüz yoktur. Hani bugünkü gibi böyle tutuk evi, cezaevi değil. Hani birazcık havalandırma, günde belli saatlerde havalandırmaya çıktığınız tarzdan cezaevleri değil. Bildiğiniz zindan. Zindan temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü diyor. Roma yasalarına göre tutsaklarını kaybeden bir zindancı veya bir asker öldürülürdü. Kesinlikle ölüm cezasına çarptırılırdı. Hatta valinin o bölgenin valisinin oğlu bile olsa bu kişi, ki örneklerini de görüyoruz, mutlaka öldürülürdü. Bunun hiçbir istisnası yoktu. Büyük ihtimalle eski bir Roma askeri olan zindancı da bu gerçeği bildiği için intihar etmek üzereydi. Yani bu yasayı biliyor. Bu uygulamayı biliyor ve 27. ayette canına kıymak üzere olduğunu görüyoruz. Tam o anda zindancı canına kıyma hepimiz buradayız diyen bir ses işitiyor 28. ayette. Canına kıyma hepimiz buradayız. Ondan sonra hepimizin bildiği o ünlü sorusunu soruyor 30. ayette. Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir? Düşünebiliyor musunuz? Kendisini öldürmek üzereyken bir de içeride tuttuğu bu kişilere bir sevgi de beslemiyor. Ama birdenbire canını kurtaran bu kişilerin anlattıkları herhalde aklına gelmiş olması lazım. Yani Paulus susmuyor. Zaten susmadığını bir önceki bölümden biliyoruz. İşte Barnaba'nın sessiz kaldığını, onun için ona Zeus dediklerini, Paulus'a biraz böyle konuşkan olduğu için herhalde Hermes dedikleri Hermes Zeus'un ağzıydı, sözcüsüydü. Bunun için Hermes adını veriyorlar. Zindanda da herhalde kesinlikle susmamıştır. Konuşmaya devam etmiştir. İlahi söylemiştir, anlatmıştır, bağırmıştır, çağırmıştır, bir şeyler yapmıştır. Ve sonunda canına kıyma diyenin de olduğunu düşünüyorum. Canına kıyma, hepimiz buradayız diyor. Ve burada zindancı, efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir diye soruyor. Paulus da şöyle cevap veriyor 31. ayette. Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz. İşte sen Rab İsa'ya iman et, sonra ev halkın iman etsin. İşte çocukların büyüsün, onlar da iman etsinler. Teker teker hepsi böyle imana gelsin, ondan sonra kurtulursunuz demiyor. Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz diyor. Sonra zindancıya ve onun ev halkına Rabbin sözünü bildiriyorlar. 32-33. Ayetler şöyle devam ediyor. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu. Aradan zaman geçmedi. Çocukların büyümesini beklemediler. İşte çocuklar büyüsün de iman etsin de işte bir bakalım anlıyorlar mı anlamıyorlar mı beklemiyorlar. Hem kendisi hem ev halkı. Hemen anında. Yani yaralar yıkanıyor. Tabii Paulus orada da beklemiyor. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rab'bin sözünü bildirdiler diyor. Yani orada bu devam ediyor. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu diyor. Şimdi 16-34'teki küçük bir detaya dikkat edelim. Elimizdeki çeviri diyor ki Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Evet. Şimdi burada tabii o üçüncü tekil şahıs ve evindekilerin hepsi üçüncü çoğul oluyor bunlar. Evet, o ve evindekilerin hepsi sevindiler diyor. Evet, neden sevindiler? Çünkü o Tanrı'ya inandı. O Tanrı'ya inandığı için hepsi sevindi. Yani üçüncü tekil şahıs olan zindancı Tanrı'ya inandığı için sevindiler. Maalesef tabii Türkçe'de bunun karşılığı verilememiş. bazı arkadaşlarımız hani ille de bütün herkes iman ettikten sonra vaftiz olmalıdır öğretisini sonradan çıkaran, kutsal kitapta böyle bir öğreti yok. Veya baptist diyelim veya diğerleri. Bu ayetlere bakıp sadece iman edenlerin vaftiz olmuş olduğunu söylüyorlar. Ama aslına bakacak olursanız burada sadece zindancı iman etmişti ve zindancının ailesine sadece Rabbin sözünün bildirildiğini okuyoruz. Yani sadece zindancının kendisi iman ediyor. Ve tüm aile vaftiz oluyor. Ama sadece zindancı iman etmiş olduğu halde tüm aile birlikte vaftiz ediliyorlar. Ve o sevindi, zindancı sevindi. Onun ev halkıyla inanmış olduğu evet inanmış olduğu Tanrı'ya Tanrı'ya inandılar ve Tanrı'ya inanmış olduğu için sevindiler. Tabii tam bunun karşılığını veremiyoruz Türkçe'de verememişiz diyelim. O Tanrı'ya inandığı için tüm ev halkı sevindi. Evet, kutsal ruh her şeye egemendir. İyi zamanda da, kötü zamanda da her şeyin egemenidir. Bizim misyonumuz, bizim hayatımız, bizim müjdeyi verişimiz, verme tarzımız, nerelerde verdiğimiz, vereceğimiz onun elindedir. Bizim de aynen burada okuduğumuz Pavlus, Silas, Timoteus'un Tanrı'ya güvendiği gibi Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet, ona her zaman güvenelim. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.